بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Bu onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz seni Rabbin yolundan sapanı ve hidayeti ereni de bilendir. Nahl 125. Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme İbrahim aleyhissalatu vesselama tabi olmasını emredince Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendisine tabi olmasını emrettiği şeyi de beyan ederek udu ila sebil rabbike bil hikmeti, Rabbinin yoluna hikmetle davet et buyurmuştur. Allahu Teala peygamberine insanları bu üç yoldan, yani hikmet, güzel öğüt ve en güzel bir biçimde mücadele eden birisiyle davet etmesini emir buyurmuştur. Binaley Allahu Teala bu ayette bu üç yoldan bahsedip onların bir kısmını da bir kısmına atfedince bunların birbirinden başka yollar ve metotlar olması gerekir. İşte biz bu üç tane ayrı ayrı olan hususlardan bahsetmeye çalışacağız. Bir inanca, bir görüşe davet etmenin mutlaka bir delile, bir burhana dayanması gerekir. Bu delil ve burhanın getirilişinin gayesi ise ya o görüş ve inancı dinleyenlerin kalbine sokup yerleştirmek yahut da karşı tarafı mat edip susturmaktır. İşte birinci kısım ile, yani inancı ve görüşü dinleyenlerin kalbine yerleştirip benimselemelerini sağlamanın delili ya gerçek, yakini, kat'i ve bozulma ihtimalinden uzak bir delil olur veyahut da böyle olmayıp tam aksine kuvvetli bir zanını veya mükemmel bir iknayı temin eden delil olur. Böylece bu taksimatla delillerin şu üç kısma ve delile muhatap olanların da üç gruba ayrıldığını görmüş oluyoruz. Birinci delil ve birinci grup kendisine İslam'ın anlatılması ve daveti taşıması istenen grup. Bu grubun aklen ikna olması ve kalben mutmain olması için akli metot üzerinde durulması gerekir. Bu işlem ise akli burhan ve derinlemesine incelemeyi gerektirir. Bu ayeti kerimede hikmet adıyla adlandırılmış. İşte bu Allah'ın وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَس۪يرًا Bakara 269. Kime de hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayır verilmiştir. Ayetinde bahsettiği delildir. Hikmetle davet eden kişinin dikkatli ve basiretli olması bunu körü körüne yapmamasıdır. Muhatabın zihin, yetenek, şartlarını, durumlarını göz önünde bulundurmayı, mesajın bunlara uygun bir şekilde iletilmesini gerektirir. Bundan başka aynı metot herkese veya her gruba uygulanmamalı. Sadece kendisi hikmetle davet edilmesi gereken kimseye uygulanmalıdır. Bu da onlara nasıl hitap edileceğini iyi seçmeyi, şartlara ve durumlara göre bu hitap yöntemlerini ve usluplarını çoğaltmayı, acelecilik, duygusallık ve tepkisellikle işi zora koşup bu konuların hepsinde ve diğer konularda hikmetin sınırlarını aşmamayı gerektirir. İkinci delil ikna delilleridir. Muhatabı ise insanlar topluluğudur. Bunlar yerleşik kültür almaya vakit bulamayan, yeterlilikleri olmayan veya şartları uygun olmayan kişi ve kimselerdir. Bu nedenle bunlara toplumsal kültür vermek gereklidir. Toplumsal kültürlendirme ise konuşma, yazı yazma, haber verme ve gazete çıkartma gibi iletişim araçları ile açıkça toplu kültür vermektir. toplu kültürde aklı bir konu incelenirken insanların duygularının etkilenmesine, düşüncelerinin derinlemesine verilmesine, duygularına hitap ederek duygusal bir konu incelenirken de derinliği olan düşüncelerin canlandırılmasına dikkat etmek gereklidir. Böyle yapmakla hem insanlar topluluğunda donukluktan uzaklaşılmış ve yalnızca akli bir konu anlatılmamış, hem de düşünen kimseler tarafından kabul görmeyen değersiz haldeki duygusal bir konu anlatılmamış olur. Toplu kültür verirken insan topluluklarının tahrik edilmesine ve onlarda bir anlayışın oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu işlem toplumda kuvvetli bir kasırga ve etrafı silip süpüren bir akım meydana getirerek insanları hedefi gerçekleştirmeye sürükler. Davetçi burada yumuşak şekilde kalplere girmeyi, tatlılıkla duyguların derinliklerine inmeyi gereksizce azarlama ve sert dil kullanmamaya özen göstermelidir. Bilgisizlikten veya iyi niyetten kaynaklanmış olabilecek hataları yüze vurmamayı, deşifre etmemeyi zorunluluklar. Zira öğüt vermedeki yumuşaklık çoğu zaman katı kalpleri bile doğru yola iletir. Birbirinden nefret eden gönülleri kaynaştırır. Netice olarak azarlama, sert çıkışma ve rencide etmekten daha iyi neticeler doğurur. Üçüncü delil zannî delil. Muhatabı ise fikirlerin veya teşkilatların cazibesine kapılmış ya da şaşkınlık dönemini yaşamakta olan kimseler veya karakterleri, gerçekleri ve fikirleri araştırıp elde etmek değil de gürültü koparmak ve sırf karşı gelme duygusu baskın olan kimselerdir. Başka kültürlerin ve teşkilatların etkisi altında bulunan ya da şaşkın halde bulunan kimselerle İslam düşüncesi hakkında tartışmalara girmek kaçınılmazdır. Bu esnada onlar sahip oldukları bir takım şüpheler nedeniyle davete karşı koyacaklar, davet hakkında kendilerinde var olan karışık mefhumlar nedeniyle hücum edecekleri bilinmekle birlikte onlara İslam'ın ve İslam davetinin anlatılması gereklidir. Bunun için davet taşıyıcıların onlara karşı çok fazlasıyla sabırlı olmaları, onların bozuk fikirlerine, karma karışık mefhumlarına ve yanlış metotlarına karşı hücum etmeleri, savunma rolünü üstlenmekten kaçınmalı, İslam'ın itham edilmesini asla kabul etmemeli, bilakis böyle bir şeyi kesinlikle reddetmeli ve savunma uslubunu kullanmadan açıklama uslubu ile hemen İslam'ı düşünceleri anlatmaya başlamalıdır. Tartışmanın verimsiz bir tartışma olmaması için en güzel şekilde mücadele edilmesi gerekir. Davetçi samimi olup da fikrinin yanlış veya hatalı olduğunu farkına varamayan kimsenin üzerine yüklenmemesi, horlamaması, çirkin görmemesi gerekir. Böylece muhatap davetçinin amacının tartışmada üstün gelmek olmadığına kesin kanaat getirmeli ve bunu hissetmelidir. Tek amacının gerçeğe ulaşmak olduğunu anlamalıdır. İnsanların nefislerinin kendilerine özgü bir gururu ve inadı vardır. Yumuşaklıkla yanaşılmadıkça savunduğu düşüncesinden vazgeçmez ki yenildiğini hissetmesin. Tartışmada savunulan görüşün değeri ile muhatabın kendi onurunun değeri çabucak birbirine karışır. Bu sefer muhatap görüşünden vazgeçmeyi onurundan, saygınlığından ve değerinden ödün vermek şeklinde değerlendirir. En güzel şekilde tartışmak ise bu hassas gurur duygusunu garanti altına alır. Karşısındaki adamın kendi kişiliğinin korunduğunu, değerinin ve onurunun garanti altında olduğunu davetçinin bir gerçeği dile getirmekten, Allah için bu gerçeğe iletmekten başka amacı olmadığını, kendi kişiliğini güçlendirmek, muhatabın kişiliğini alçaltmak olmadığını gözler önüne sermesi gerekir. Burada davetçinin dikkat etmesi gereken husus, bir konuda neredeyse ikna edici gerçeğe ulaşacağı bir anda farkına varmaksızın birinci konu tamamlanmadan bir başka konuya geçilmesidir. Bu tür bir geçiş, tartışmanın boş bir daire etrafında dolaşıp durmasına, bir konudan bir başka konuya geçilmesine ve tartışma ile belli hedefe ulaşamadan vaktin boşa harcanmasına neden olur. Karakterleri, gerçekleri ve fikirleri araştırıp elde etmek değil de gürültü koparmak ve sırf karşı koyma duygusu baskın olduğu kimselere gelince, bunlar yenildiklerinde davetçiyi bir takım karalamalara, kendini ya da diğer davetçileri savunmaya yönlendirebilmek için tartışan kişi veya davetçiler hakkında karalama, iftira atma ve saldırı uslubunu kullanmaya başvurmalarıdır. Bu durumda kendisini veya herhangi bir davetçiyi savunmaya başlamak, karalamalara cevap vermek doğru değildir. Çünkü bu türden bir işlem, fikirden, derin düşünmekten uzaklaşmaktır. Böyle kimselerin istedikleri de budur. Bunların amacı gerçekleri açığa çıkarmak değil, davetçinin önüne engeller koymak ve onun fikrinin üstünlüğünü kabul etmemek için onu veya arkadaşlarını veya savunduğu fikri karalamaya çalışmasıdır. Bundan dolayı bunlara uygun düşen konuşma ilzam edici ve susturmayı ifade eden mücadele şeklidir. Çünkü bunlar davada samimi olmayan, sayıları çok az kimselerdir. Razi tefsirinde bu ayet hakkında şöyle diyor. Bu ayetteki inceliklerden birisi Allah-u Teala'nın Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et buyurup da hak dine daveti bu iki kısmı hasretmiş olmasıdır. Çünkü hak dine davet eğer kat'i delillerle olursa o zaman bu hikmet olur. Eğer zanni delillerle olursa bu da güzel öğüt olur. Cedele gelince bu davet babından olmayıp aksine bununla bu davete aykırı olan başka bir maksat kastedilmiştir ki bu da ilzam ve susturmadır. İşte bu sebepten ötürü Allah-u Teala Rabbinin yoluna hikmet, güzel öğüt ve en güzel cedel ile çağır buyurmamış, aksine cedelin hak dine daveti gerçekleştiremeyeceğine, cedelden maksadın başka bir şey olduğuna dikkat çekmek için cedeli hak dine davet etme metodundan ayrı zikretmiştir. Allah-u Teala ayetin devamında اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseleri de hidayete erenleri de en iyi bilendir buyurmuştur. Bu, sen bu üç yol ile Allah'a davet etmekle mükellefsin. Hidayetin gerçekleşmesi işinin seninle direkt alakası yoktur. Çünkü Allah-u Teala sapıtanları ve hidayete erenleri, hidayete erecek olanları en iyi bilendir demektir. İşte Allah-u Teala davetçinin delillerle yaptığı tartışmanın ana maddesini üç esasta toplamakta, bunu kısa bir ayette ifade etmektedir. Esselamu aleyküm.